Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e, aline ve ashabına salat ve selamlar ediyoruz. Rabbimizin merhameti, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz. Aziz ve değerli Erkam Radyo dinleyenleri. Bugün sizlere İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan tefsirinden Enfal Suresinin 26 ila 30. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Feyizli ve bereketli bir sohbet olması niyazıyla önce sizlere bu ayet-i kerimelerin tilavetini dinletmek istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli ve en güzelin sözleri 26 ila 30. ayet-i kerimeler.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم لا تخونوا الله والرسول وتخونوا وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة عظيم يا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı, başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz olmak üzere, bir cümle Peygamberan-ı İzam'ın, Ali'nin, Ezvacı Tahirat'ın, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere, bir cümle Şühedâ-yı İslam'ın, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar-ı evliya, saadat-ı kiram hazeratının aziz ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına, 6 aya aşkın bir zamandır zalimlerin zulmüne, katliamına maruz kalan Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimizin, ahiret yurduna şehiden göçen bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Enfal suresinin 26. ayetinin mealiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde az sayıda olduğunuz ve zayıf sayıldığınız için İnsanların sizi alıp götürmesinden korktuğunuz zamanları hatırlayın. Şükredersiniz diye Allah size yer yurt verdi, sizi yardımıyla destekledi ve size temizinden rızıklar verdi. Müfessirimiz tefsirine şu ifadelerle başlıyor. Ey muhacirler! Yeryüzünde Mekke'de az sayıda olduğunuz ve zayıf sayıldığınız Kureyş'in elinde baskı altında olduğunuz için insanların sizi alıp götürmesinden, Kureyş kafirlerinin sizi kıskıvrak yakalayıp Mekke'den çıkarmalarından ve götürmelerinden korktuğunuz zamanları hatırlayın. Verdiği nimetlere şükredersiniz diye Allah size yer yurt verdi. Varıp konaklayabileceğiniz bir yer hazırladı ki o hicret yurdu olan Medine'dir. Kafirlere karşı sizi yardımıyla destekledi ve size önceki ümmetlere helal olmayan ganimet gibi temizinden rızıklar verdi. Müfessirimiz burada Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinden bir hatıra naklediyor. Cüneyt Kuddisesir Ruh Hazretleri der ki, 7 yaşında bir çocukken bir gün Seri-i Sakati'nin yanındaydım. Yanında bir topluluk şükür hakkında konuşuyorlardı. Seri bana, "Ey çocuk, söyler misin şükür nedir?" diye sordu. Ben de, "Şükür Allah'ın nimetiyle ona isyan etmemendir," dedim. Bunun üzerine, "Öyle anlaşılıyor ki Allah'ın sana en büyük nimeti lisanın olacak," dedi. Onun bu sözünü hatırladıkça hala ağlarım. İslam devletlerinin sonuncusu olan Osmanlı Devleti ilk zamanlarda zayıf idi. Halkı gayet az olup Rumların ve Farsların tahakkümü altında idi. Sonra Allah Teala onları sayıca çoğaltıp kuvvetlendirdi ve düşmanlarına karşı onlara yardım etti. Bundan böyle onlar yeryüzünün doğusunu ve batısını fetheder, dünyanın her tarafına yerleşir oldular. Nihayet iş şimdiki hale kadar geldi. Bütün bunlar büyük nimetlerdir. Fakat bu durum bir gün başlangıçtaki haline dönecektir. Çünkü İslam garip olarak başladı, tekrar başladığı gibi garip hale dönecektir. Hadis-i şerifini aktarıyor müellifimiz bize ve şöyle bağlıyor sözlerini. Bunun sebebi ise gurur, nankörlük ve delilsiz hak iddiasında bulunmaktır. Bu paragraf Mursevi Hazretleri'nin bizlere Osmanlı Devleti'nin başlangıçtaki halini, sonra yükselişini ve sonra işte elindekileri kaybettiği günleri ifade eden bilgiler taşıyor aziz dinleyenlerim. Ve müellifimiz sözlerine Sadi'den aktardığı bir beyitle şöyle devam ediyor. Sana göz, ağız ve kulak vermiş Allah. Akıllıysan onun emrinden dışarı çıkma. Nimet veren Hak'tan yüz çevirme. Yoksa kıyamet günü eline hiçbir şey geçmez. Ve şöyle devam ediyor yine müellifimiz. Az yemek, çok şükür ve taatte bulunmak temel prensiplerden biridir. Ve yemekte 4 şeyin farz olduğu söylenmiştir. 1- Sadece helalinden yemek. 2- Yenen şeyin Allah'tan olduğunu bilmek. 3- Ona yani verilene razı olmak. 4- Bu yemeğin verdiği kuvvetle Allah'a asi olmamak, taatte bulunmaktır. Şu 4 şey de sünnettir diyor yemekle alakalı olarak. 1- Başlarken besmele çekmek. 2- Sonunda Allah'a hamd etmek. 3- Yemekten önce ve sonra ellerini yıkamak. 4- Sol ayağını büküp sağını dikerek oturmak. Ve yine müellifimiz şu 4 şey de adaptandır diye devam ediyor. 1- Önünden yemek. 2- Lokmaları küçük küçük almak. 3- Ağza konan lokmayı güzelce çiğnemek. 4- Başkasının lokmasına bakmamak. Ve şu 2 şey şifadır diye bilgilendiriyor. 1- Dökülen ekmek ve yemek kırıntılarını yemek. 2- Yemek kabını sıyırmak. 2 şeyin mekruh olduğunu ifade ederek müellifimiz sözlerini tamamlıyor. Birincisi yemeği koklamak, ikincisi yemeğe üflemek. Zira yemeğin soğumasını beklemeden sıcak sıcak yememelidir. Aziz dinleyenlerim, bu hususta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifinde şu uyarısı vardır. Yemeği sıcak iken yemeyiniz. Günümüzün tıbbı da sıcak yemeğin vücuda, ağız ve sindirim sistemimize zararlarından söz etmektedir. Müellifimiz şu sözlerle bitiriyor bu faslı. Allah'ın rızasını kazanmak için çalışan akıllı kişi helal rızık kazanmalı ve bu nimetleri bahşeden Allah'a çok şükretmelidir. Allah'ın kulu üzerinde açık ve gizli pek çok nimet ve lütfu vardır. Değerli dinleyenlerim, geldik 27. ayeti kerimeye. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Sonra bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Müellifimiz sözlerine şöyle başlıyor bu ayeti kerimeyle ilgili olarak. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Hiyanetin asıl manası burada, noksanlık, vefanın ise tamam olmadır. Hiyanetin, emanetin zıddı olarak kullanılması, noksanlık manası taşıdığı içindir. Çünkü bir adamın emanetine hiyanet ettiğin zaman ondan bir şey eksiltmiş olursun. Değerli dinleyenlerim, burada müellifimiz Asr-ı Saadet'te yaşanan bir olayı aktarıyor bizlere ve konunun ayet-i kerime ile ilgisini bu vesileyle anlatmış oluyor. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki Yahudi kabilelerinden biri olan Kureyza oğullarıyla aradaki ihtilafı çözmek üzere Sa'd bin Muaz'ı onlarla görüşmek için görevlendirmişti. Fakat onlar Sa'd bin Muaz yerine kendilerine Ebu Lübabe bin Abdülmünzir'in gönderilmesini talep ettiler. Ebu Lübabe'nin Kureyza oğullarıyla arası iyiydi. Çünkü çocukları ve malları onların elindeydi. Peygamberimiz Ebu Lübabe'yi onlara gönderince onlar ne dersin? Bize daha önceden gönderilmesi teklif edilen Sa'd'le görüşmeye razı olalım mı diye sordular. Ebu Lübabe de Sa'd'ın onlar hakkındaki kararının olumsuz olduğunu işaretle onlara ima etti. Fakat Ebu Lübabe der ki, henüz ayaklarımı yerinden kıpırdatmadan Allah ve Resulüne ihanet ettiğimi anladım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan Sa'd'ın haklarında vereceği hükme razı olmalarını istemiş, kendisi ise onları bundan vazgeçirmişti. İşte bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Ebu Lübabe işin farkına vardı, kendisini mescidin direğine bağlayıp ölünceye ya da Allah tarafından affedilinceye kadar yiyip içmeyeceğine yemin etti. 7 gün sonra bayılıp düştü. Sonra Allah onun tevbesini kabul etti. Kendisine tevbesinin kabul edildiği, artık bağlarını çözüp evine gidebileceği söylenince, hayır, vallahi Resulullah gelip bağlarımı çözmedikçe buradan ayrılmam dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun bağlarını çözdü. Ebu Lübabe, tevbemin kabul olması için böyle bir günaha giriftar olduğum kavmimin bulunduğu bu memleketi terk edeceğim ve malımın tamamını tasadduk edeceğim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malının 1/3'ünü tasadduk etmen yeter buyurdu. Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen 28. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihandır ve büyük mükafat Allah'ın katındadır. Müfessirimiz diyor ki, önceki ayette hiyaneti yasaklayan Allah Teala, insanı buna iten sebebin o mal ve evlat sevgisi olduğuna dikkat çekmektedir. Görmez misin ki Ebu Lübabe'yi Kureyza oğulları arasında bulunan malı ailesi ve çocukları bu şeye sevk etmişti. Bunlar sebebiyle Kureyze oğullarına sır verip Müslümanlara ihanet etmişti. İşte bu konuda ikaz mahiyetinde şöyle buyurulmaktadır. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihandır. Burada geçen ayet-i kerimede ifade edilen fitne kelimesi, bazen afet ve bela, bazen de iptila ve imtihan anlamında kullanılır. Birincisine göre ayetin manası şöyledir. Mallarınız ve çocuklarınız dünyada günah işlemek ve ahirette de azaba maruz kalmak demek olan bir afete düşmenize sebep olacak unsurlardır. İkincisine göre mana şöyledir. Mal ve çocuklar Allah'ın kullarını imtihan ettiği ve denediği sebeplerdir. Bunlar vasıtasıyla Allah hevasına uyanla Mevlasının rızasını tercih edeni birbirinden ayırır. Ve Allah'ın rızasını tercih edip onun koyduğu hududa riayet edenler için büyük mükafat Allah'ın katındadır. O halde himmetlerinizi sizi o büyük mükafata ulaştıracak işlere bağlayın. Mal ve çocuklarınızın sevgisi sizi hainliğe sevk etmesin. Ahmet bin Antaki şöyle der. Hak Sübhanehu ve Teala mal ve çocuklardan sakınalım diye onu fitne olarak isimlendirdi. Halbuki biz sürekli Allah'ın emrinin aksine o fitneyi çoğaltmak istiyoruz. Seleften bazıları demişlerdir ki, seni Allah'tan alıkoyan mal ve çocuk gibi her şey senin için hayırsızdır. Dünyadan olup seni Allah'a yaklaştıran ve ona ibadete yardımcı olan şeyler ise herkesin diliyle övülmüş ve her insan tarafından sevilmiştir. Mesnevi'de denir ki, nedir dünya bilir misin? Hak'tan gafil olmaktır. Kumaş, para, ölçüp tartarak ticaret yapmak veya kadın değildir. Din yolunda harcamak için kazandığın mala peygamber ne güzel mal demiştir. Geminin su alması helakine sebeptir. Gemi altındaki su ise gemiye yardımcıdır. Mal ve mülk sevgisini gönülden çıkardığı için kendine yoksul adını taktı dünyaya hükmeden Süleyman. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Kul Allah dünyaya lanet etsin dediğinde dünya Allah Rabbine asi olana lanet etsin diye karşılık verir. Akıllıya gereken dünyaya sövmek ve ona lanet etmekle meşgul olmayıp kendi nefsini kınamak ve dünya sevgisine düştüğü için ona lanet etmektir. Bir hadis-i şerifte Yüce Rabbimizin şöyle buyurduğu aktarılmıştır bizlere. İki ortaktan biri diğerine ihanet etmediği sürece ben onların üçüncüsüyüm. İhanet ettiklerinde ben oradan çekilirim ve şeytan gelir. Bu gibi işlerde kişinin hain değil, emin olması gerekir. Yoksa Allah'ın gazabına uğrar, bundan ise Allah'a sığınırız. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sözlerimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edelim inşallah.
Dünya ve okuba bana zatın müyesser eyle Mevla, bana zatın müyesser eyle Mevla. Gerekmez masiva hergiz serapa, bana zatın müyesser eyle Mevla, bana zatın müyesser eyle Mevla. Kimi bostanı ister, kimisi kul, kimi sultanı ister, kimisi kul, kimi sultanı. Kimi huri, kimi gılmanı ister, bana zatın müyesser eyle Mevla, bana zatın müyesser eyle Mevla. Bir ismin batını, birisi zahir, vücuda geldi senden bu mezahir, vücuda geldi senden bu mezahir. Deruni hakkı yaşad eyle ahir, bana zatın müyesser eyle Mevla, bana zatın müyesser eyle Mevla.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Kaldığımız yerden Enfal Suresi 29. ayeti kerime ile sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Günahlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Müfessirimiz diyor ki, ey iman edenler! Eğer yani yaptığınız ve terk ettiğiniz her hususta Allah'tan korkarsanız, yani takva üzere olursanız, bu sebeple O size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Yani kalplerinizde hak ile batılı ayırt etmenize yarayacak bir hidayet nuru veya müminleri yüceltip kafirleri alçaltarak haklı ile haksızı ayırt edecek bir zafer verir. Devam ediyor ayet-i kerime ve günahlarınızı örter. Burada ikisi de günah anlamına gelen seyyie ile hatiye arasında bir fark vardır diyor müellifimiz. Seyyie bizzat kastedilerek işlenen günahlara, hatiye ise hata kelimesinden türemiş olup dolaylı olarak işlenen günahlara denilir. Ve bunları affederek, cezalandırmaktan vazgeçerek sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir deniliyor. Böylece Allah Teala kullarına fazlu ihsanı büyük olandır. Bu fazlu ihsan takvanın bir gereği değil, efendinin bir amel karşılığı kölesine vaat ettiği nimetler gibi takvaya binaen vaad olunan nimetlerdir. Ayet-i kerimede dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Birincisi takva. Şeriat mertebesinde olan takva, Tegabun suresinin "Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun" ayetiyle, ki 16. ayettir bu, işaret edilen takvadır. Hakikat mertebesinde olan takva ise Ali İmran suresinin 102. ayetinde işaret edilen takvadır. Buyurulan şudur: Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun. Ayette dikkat edilmesi gereken bazı hususlardan birincisini böyle açıklayan müfessirimiz, ikincisini ise şu ifadelerle açıklıyor. Ayette takva sahibi olma fiili, yani Allah'tan korkma, muhataplara iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış, yani furkan verme, Allah'a nispet edilmiştir. Çünkü Allah Teala kulu için bir hayır murad ettiği zaman onu kendisi için seçer ve kalbine kutsiyet nurundan bir kandil koyar. Kul bu kandilin ışığıyla hakkı batıldan, varı yoktan, gelip geçici olanı kadimden ayırır ve nefsinin ayıplarını görür. Bu ayetle ilgili olarak dikkat edilmesi gereken üçüncü hususu müfessirimiz şöyle aktarıyor. Üçüncüsü şüphesiz mağfiret, Allah tarafından gelen büyük bir ihsandır. Onun için kişinin mutlaka Allah hakkında hüsnü zan sahibi olması gereklidir. Çünkü mağfiret kesin değildir. Allah Teala'nın Musa aleyhisselama şöyle vahyettiği söylenmiştir: Sana 5 şey öğreteceğim ki bunlar dinin direğidir. 1- Mülkümün yok olduğunu görmedikçe bana taati terk etme. 2- Hazinelerimin bittiğini görmedikçe rızkın için endişelenme. 3- Düşmanının, yani iblisin öldüğünü bilmedikçe ansızın seni aldatmasından emin olma ve onunla savaşı elden bırakma. 4. Seni affettiğimi bilmedikçe sakın günahkarları ayıplama. Son olarak 5. Cennetime girmedikçe mekrimden emin olma. O halde akıllıya gereken, fani vücudunun günahlarını Allah'ın affetmesi, onu cemal ve celal nurlarıyla örtmesi için ömrünün sonuna kadar çalışmaktır. Allah katında olana rağbet ederek kendi elindekilerden vazgeçenler için Allah Teala büyük lütuf sahibidir. Bu büyük lütuf ise Allah'ta fani olduktan sonra yine onunla bekabillah mertebesine ermektir. Bunları müfessirimiz Et-Tevilatun Necmiye'den aldığını ifade ediyor sözlerinin sonunda. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Rabbimiz Teala Enfal suresinin 30. ayetinde şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Hani kafirler seni tutup bağlamak, öldürmek veya yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en iyisidir. Bu ayet Kureyş'in Mekke'deyken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kurdukları tuzakları hatırlatmakta ve kendisini müşriklerin tuzağından kurtaran ve onlara galip kılan Allah'a şükretmeye çağırmaktadır. İbni İshak eserinde şöyle anlatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerinin ve beldelerinin dışında taraftarları ve ashabı olduğunu, ashabının Mekke'den çıkarak onlara katıldıklarını görünce müşrikler, Müslümanların sığınacak bir yer bulup genişliğe kavuştuklarını anlayarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den çıkmasından ve Medine'ye varıp oradaki insanları kendileriyle savaşmak üzere bir araya getirmesinden endişe duymaya başladılar. Derhal Darun Nedve denilen meclislerinde toplandılar. Darun Nedve, Kusay bin Kilab'ın Mekke'de yaptırdığı ve Kureyşlilerin işlerini karara bağladıkları evin ismidir. Kureyşlilerin meselelerini müşavere için burada toplanmaları sebebiyle bu adı almıştır. İşte Kureyşliler bu evde toplanıp Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın durumu hakkında istişare ettiler. İçlerinde Ebu Rebia'nın iki oğlu Utbe ve Şeybe, Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Nadır bin Haris, Ebul Buhteri bin Halef, Zem'a bin Esved gibi Kureyş'in önde gelenleri vardı. Bu arada eski elbiseler giymiş ihtiyar bir adam suretinde İblis içeri girip yanlarına oturdu. Geleni garipseyen ve tanımayan oradakiler, "Ey ihtiyar, sana ne oldu ki iznimizi almadan yanımıza geldin?" dediler. Bunun üzerine İblis, "Ben Necid halkından biriyim. Mekke'ye geldim. Sizi güzel yüzlü, hoş kokulu gördüğümden dolayı yanınıza gelip konuşmalarınızı dinlemek, böylece sizden bir güzellik kapmak istedim. Aranızda bulunmamdan hoşlanmazsanız çıkar giderim. Mekke'ye gelince burada toplandığınızı haber aldım ve istişarenizde sizinle birlikte bulunmak istedim. Hiçbir görüş ve düşüncenizi benden saklayamazsınız," dedi. Adamın zararsız olduğu kanaatine varıp aralarında konuşmaya başladılar. Önce sözü Amr bin Hişam alıp, "Bana göre siz Muhammed'i yakalayıp bir eve hapsederek iple bağlamalı ve kapısını kapamalısınız. Duvardan bir delik açıp yiyecek ve içeceğini oradan vermelisiniz. Böylece ölünceye kadar orada kalır, siz de onun zararından kurtulursunuz," dedi. İblis, "Bu ne kötü görüş. O takdirde onun kavminden adamlar gelerek sizinle savaşır ve onu elinizden kurtarır," dedi. Oradakiler de, "Bu adam doğru söylüyor," diyerek İblis'i desteklediler. Sonra Ebul Buhteri söz alarak, "Bana göre siz onu bir deveye bindirip iple bağlamalı, toprağınızdan çıkarıp ölmesi veya dilediği yere gitmesi için serbest bırakmalısınız," dedi. İblis tekrar, "Bu da kötü bir görüş. Birliğinizi dağıtan ve sizden bir grup kimseyi de kendi safına çeken bir adamı yurdunuzdan çıkarıp başka toplulukları ifsad etmesine müsaade mi ediyorsunuz? Bu adam tatlı dilli ve güzel konuşmasıyla Arapları bir araya getirerek onlara sözünü dinletir, sonra da başınıza toplayıp sizi yurdunuzdan çıkarır ve önde gelenlerinizi kılıçtan geçirir," diye itiraz etti. Oradakiler de, "Vallahi ihtiyar doğru söylüyor," dediler. Son olarak Ebu Cehil söz alarak şöyle dedi, "Bana göre Kureyş kabilesinin her boyundan birer adam seçmelisiniz. Bunlar kılıçlarını alıp bir araya gelmeli ve hepsi birlikte tek adam gibi kılıçlarını Muhammed'in üzerine birden indirip onu öldürmeliler. Böylece Muhammed'in kanı kabilelere dağılmış olur. Kavmi de onu kimin öldürdüğünü bilemeyeceğinden bütün Kureyş'le savaşa kalkışamaz. Şayet diyet talep ederlerse biz de diyetini öder, rahat ederiz dedi. Bunun üzerine iblis, vallahi bu genç doğru konuştu. En güzel görüş ileri süren bu oldu. Yapılacak şey onun dediğidir, başkası değil dedi. Böylece Ebu Cehil'in görüşünde karar kılıp dağıldılar. Hemen Cebrail aleyhisselam indi ve durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olduğu gibi haber verdi. Daha önce gecelediği yatakta artık yatmamasını emredip Medine'ye hicret etmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali'yi yatağına yatırıp Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ile birlikte hicret etmek üzere Sevr mağarasına doğru yola koyuldu. Ayet-i kerimede ey Muhammed hatırla o zamanı ki hani kafirler seni Amr bin Hişam'ın teklifine göre tutup bağlamak, Ebu Cehil'in teklifine göre her kabileden bir kişinin kılıçlarıyla öldürmek veya Ebu'l-Buhteri'nin teklifine göre yurdundan yani Mekke'den kendi aralarından başka bir yere sürüp çıkarmak için plan yapıyor, tuzak kuruyorlardı. Burada geçen el-Mekr, birini helak etmek ve işini bozmak için gizlice plan hazırlamak demektir. Öyle ki kişi bu tuzağı ancak meydana çıktığı zaman bilebilir. İşte onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Yani onların tuzaklarını kendi aleyhlerine çeviriyordu. Tuzak kurmak, hile yapmak ve benzeri şeyler Allah Teala'ya ancak yapılana karşılık ve misilleme yoluyla isnat edilebilir. Yani Allah onların tuzaklarını boşa çıkarır, hilelerini aleyhlerine döndürür anlamındadır. Bu gibi şeyleri ilk olarak Allah'ın yaptığını söylemek doğru değildir, güzel düşmez. Çünkü hile ve tuzak kurmak Allah Teala'nın azametine yakışmaz. Ayet-i kerimede geçen "Vallahu hayrul makirin" yani Allah tuzak kuranların en iyisidir ifadesi, onun tuzağı yanında diğerlerinin tuzaklarının hiçbir kıymeti yoktur manasına gelir. Ebul Ayna şöyle anlatır. Benim zalim hasımlarım vardı. Onları Ahmet bin Davud'a şikayet edip, onlar birleşerek tek bir el gibi oldular dedim. O da bana Fetih suresinin 10. ayetiyle cevap verdi. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Sonra onlar tuzak kuruyorlar dedim. Fatır suresinin 43. ayetiyle bana cevap verdi. Kötü tuzak ancak sahibine dolanır. Onlar sayıca da çok dedim. Buna da Bakara suresinin 249. ayetiyle karşılık verdi. Nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok topluluğa galip gelmiştir. Darun Nedve'deki istişarede Ebu Cehil, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın öldürülmesi gerektiği fikrini ileri sürdüğünden, Allah Teala onu Bedir'de öldürdü ve Müslümanları onun şerrinden kurtardı. İşte Allah Teala'nın adaleti böyledir. Şu Kureyş'e bir bakın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği en büyük mucizelere şahit oldular. Fakat sadece küfür, inat ve düşmanlıkları arttı. Hatta bu bakımdan insanların en şiddetlileri oldular. Kıymetli dinleyenlerim, bu ifadelerle sohbetimizin sonuna gelmiş olduk. Sizlerle yeniden buluşuncaya dek Rabbimiz Teala Hazretlerinden sağlık ve afiyet içinde olmanızı, zulme uğrayan kardeşlerimizin yeryüzünde nerede olurlarsa olsunlar, hasreten Filistin'de, Gazze'deki müminleri en kısa zamanda Rabbimizin selamete kavuşturmasını niyaz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.